Ayrım 26, sayfa 348. Adem, 8 Kasım 1978, Abu Dhabi. Kulübün önündeki kavgadan bir hafta sonra Roxana Adem'i bir başka erkek için terk etti. Eskimiş bir ayakkabı gibi attı onu başından. Ballı bir kısmet yakalamıştı. Körfez'de yatırımları olan Avustralyalı bir iş adamıydı yeni aşığı. Bölgeye yaptığı seyahatlerde kendisine eşlik etmesini önermişti Roxana'ya. O da kabul etmişti tereddütsüz. Ama sıra bunu Adem'e söylemeye gelince bir hayli zorlandı. Alışmıştı galiba ona, hatta biraz sevmişti bile. Bir gece o uyurken oturup bir mektup yazdı Adem'e. Sabah nasılsa bakacağından emin olduğu kahve kavanozunun içine koydu. O çıktıktan sonra bulsun diye. Bir yanı üzgündü, vedalaşmaya içe el vermiyordu. Bir yanı korkuyordu Adem'in vereceği tepkiden. Onda saldırgan bir taraf görmemişti ama erkeklerin terk edildiklerinde ne yapacakları belli olmazdı. Değişiyordu çoğu. Roxana bunu gayet iyi biliyordu. Bu ayrılığın kaçınılmaz olduğunu ikisinin de bildiğini yazdı mektubunda. Böyle bittiği için kendini berbat hissediyordu ama bunun Adem için daha hayırlı olacağına inanıyordu. Ailesine geri dönmeliydi Adem. Onların gönlünü almalı, layık olduğu düzgün mazbut hayatı yaşamalıydı artık. Onu unutmalıydı. Olabildiğince kadife bir dille ve dikkatlice kaleme aldı her şeyini Roxana. Fakat bir hata yaptı. Nereye gideceğini söyledi son paragrafta. Abu Dhabi. Roxana'yı kaybedince eridi Adem. Hayaletli bir vadinin üstüne inen gece gibi atalet çöktü üstüne. Hem buradaydı hem hiç yerde. Zihni kayıp gidiyor, özgüveni tavsiyordu. Her şeye rağmen eve dönmedi. Roxana ile yaşadığı ve kontratı onun üstüne olan dairede kalamazdı artık. Abi Tarık'a da gidemezdi. Arkadaşı Bilal'in yanına sığındı. Günler dayanılmaz bir yavaşlıkta geçiyordu. Kursağına bastıran demir bir külçe yutmuştu adeta. Midesi ağrıyordu, iştahsızdı. Soluğu kesilene kadar öksürüyordu ama yine de günde 3, bazen 4 paket sigara içiyordu. Çocukluk hastalığı astım nüksetmişti. Eskisinden de beterdi. Bunun böyle devam edemeyeceği çevresindeki herkesce anlaşılınca Bilal evine dönmesi için baskı yapmaya başladı. Yapamam dedi Adem. Daha değil, şimdi dönersem yarın yine bırakırım. Neden kaçıyorsun ki ailenden? Neden? Adem'in ne kendine ne de başkalarına yönelttiği bir sualdi. Nasıl? Bisküviler kutulara nasıl yerleştirilir? Makineler nasıl çalıştırılır? Ve ne? Rulet masasında ne yapılır? Para nereye, neye yatırılır sorularıyla baş etmeyi biliyordu ama neden sorusu fazla soyut ve semeresizdi onun için. Yakınlardan gelen bir polis sireniyle dikkati dağıldı. Yeniden konuşmaya başladığında sesi ciddi, omuzları düşüktü Adem'in. Bak ben enine boyuna düşündüm bu meseleyi. Çinlilerin yakamı bırakacağı yok. Kumar borcum zerre kadar azalmıyor. Buradan gitmem gerek. Bu şehir beni öldürecek. Nereye gideceksin ki diye sordu Bilal şaşkınlıkla. Abu Dhabi'yi düşünüyorum aslına bakarsan. Sahi mi dedi. Roxana'nın da oraya gittiğinden habersiz olan Bilal. Çok para var o şehirlerde. Nehirleri petrolle doldururlar vallahi. Bu bir fırsat dedi Adem son sözcüğü vurgulayarak. Yeni bir şehir inşa ettiklerini duydum. Plazalar, apartmanlar, alışveriş merkezleri. Eh bu da ne demek? İşçiye ihtiyaçları olacak binlercesine. Hem de öyle 1-2 yıllığına değil, uzun vadeli. Oralar çöl değil mi? Nasıl dikecekler gökdelenleri yumuşak kum üstüne? Kum olmazsa banknotlar tutar merak etme. Birlikte enine boyuna düşündüler. Her ayrıntıya kafa yordular. Ayda kaç para kazanacaktı? Bal renkli gıcır Mercedes'ini ne zaman alacaktı? İngiltere'ye başarılı bir adam olarak eli kolu çocuklarına aldığı hediyelerle dolu dönmek nasıl güzel olacaktı? Öyle renkli albenili bir hayat yarattılar ki neredeyse Bilal de özenmeye başladı. Keşke Londra'da ailem işim olmayaydı da ben de geleydim seninle oralara. Sonra gelirsin. Sana yazar adresimi veririm. Bak Araplar başka davranır. Orada ikinci sınıf olmazsın. El üstünde tutulursun vallahi dedi Bilal. Onlar da Müslüman, biz de Müslüman. Güneşin tadını çıkaran bir misafir olacaktı. Düşüncesi bile içini ısıtıyordu Adem'in. 8 yıl olmuştu şu Londra'ya geleli ama İngilizlerin güvenine mazhar olmak şöyle dursun hala yabancıydı burada. Hala fazlalıktı. Tanıdığı bütün göçmenler ondan daha mesuttular. Onlar nasıl başarmışlardı uyum sağlamayı, tutunmayı? O neden kotaramamıştı? Yepyeni bir kuşak yetişmekteydi biliyordu. Ne kadar şanslı olduklarının farkında olmasalar da göçmenlerin çocukları gayet eğitimli, kabiliyetliydi. Ama şayet burada parlak bir gelecek varsa bile Adem bunun bir parçası gibi hissetmiyordu kendini. Hayal etmeyi sürdürdü. Ne Araplar İngilizlere benzeyecekti, ne Abu Dhabi Londra'ya. Bardaktan boşanırcasına sağanak yağmayacaktı orada. Domuz sosisleri satılmayacak, bir adımlık mutfaklarıyla kasvetli evler, tatsız domatesler, saçlarını mora boyayıp caddelerde naralar atan sarhoş gençler olmayacaktı. Her zaman kibardı İngilizler. Kızıp eleştirirken bile bunu öyle zarifçe yaparlardı ki. Bir İngiliz beyefendisiyle yumruk yumruğa gelmek mümkün değildi. Çünkü dövmek yerine imalı imalı överlerdi. Kelimelerle incitebilirlerdi. İngilizlerin insanı ne zaman takdir edip ne zaman yerin dibine batırdıklarını anlamak yıllarını almıştı. Araplarla daha dolaysız olacaktı işler. Bir süre sonra çocukları da alabilirdi yanına. Ne var ki güneşli Abu Dhabi'deki yeni hayatına dair toz pembe hayallere kapılmışken bile çocukları yanına almasının mümkün olmadığının farkındaydı Adem. Esma Londralıydı artık. Seviyordu bu ülkeyi, medeniyeti. Yunus desem fevkalade bir çocuktu ama gidip punklarla takılıyordu. Büyümüş de küçülmüş derdi pembe onun için. Yunus toprak ailesinin en bilgesiydi. Lakin aşk karşısında zayıftı. Ve İskender aralarındaki kavgayı hatırladıkça utanıyordu. Büyük oğlunun beklentilerini karşılayamamış olmak ağrına gidiyordu. İnsan ilk kez baba olduğunda evladını kendi uzantısı gibi görmek istiyordu. Bir iyimserlik, hatta saklı kibir geliyordu üstüne. Ta ki çocuğun senden ayrı bir varlık olduğunu idrak edene dek. Her ne kadar onun senin ayak izlerini takip etmesini istesen, bunun için uğraşsan, hatta zorlasan da o kendi yolunu çiziyordu nihayetinde. Bu hakikati keşfettiğin an hayal kırıklığına kapılıyordun elinde olmadan. Ne de olsa sen böyle davranmamıştın yeni yetmeliğinde. Babanı dinlemiş, saygılı, itaatkar olmuştun. Kanatların olduğunu, ayrı bir mahluk olduğunu bilseydin belki sen de uçabilirdin ama artık çok geçti. Senin vaktiyle babandan koparamadığın hürriyeti şimdi kendi evladın senden talep ediyor, söke söke alıyordu. Londra ile işi bitmişti Adem'in. Çocukları bırakmak canını yakıyordu ama yine de gitmek istiyordu. Bir süreliğine de olsa uzaklaşmak. Abu Dhabi yepyeni bir başlangıç demekti, morali düzelecekti. Vardığında Roxana'yı bulacaktı. O da yaptığı hatayı anlayıp ona geri dönecekti. Tek mesele seyahat için parasının olmamasıydı. Ne tuhaf. Para kazanmaya başlayabilmek için evvela para lazımdı. Bilal'in önerisiyle Mahmut Baba adında bir cemaat önderini görmeye gitti. Tüy gibi keçi sakalı, çıkık elmacık kemiklerinin üzerinde parıldayan koyu renkli çekik gözleri ve sert hatlarıyla heybetli olmadan kudretli görünebilen insanlardandı. Buhara'da doğup büyümüş, Ruslardan kaçıp yıllarca Avrupa'nın çeşitli yerlerinde dolaştıktan sonra Londra'ya gelmişti. Bir sürü dil biliyordu. Özbeklere, İranlılara, Araplara, Türklere, Çinlilere, Meksikalılara, Portekizlilere yardım ediyordu. Dediklerine göre tuttuğu insandan yardımını esirgemezdi. Nüfuzluydu. İş bulamayan gençler, kızları kaçmış babalar, kan davası olan aileler, dükkan kirasını ödeyemeyen esnaf, hayatın onlardan esirgediği destek için Mahmut Baba'ya gelirlerdi. Yerde halının üstünde oturmuş, alçak sesle sohbet eden her yaştan erkekle doluydu oda. Baş köşede, omzunda zarif hardal rengi peleriniyle sırtını duvara vermiş oturuyordu Mahmut Baba. Herkese tek tek ilgileniyordu. 9 yaşındaki oğlu kara kaşlı sıska bir velet Mahmut Baba'nın yanına tünemiş, gözleri elindeki elektronik oyunda baş parmaklarını oynatıp duruyordu. Zaman zaman oyunda kazandığında yüzü dalgalanıyor, dudakları sessiz bir çığlığın üstüne kapanıveriyordu. ''Şuna bakın hele'' dedi Mahmut Baba, ''bu yaşta benden iyi teknolojiyle arası. Evde bir makine bozulunca annesi benden değil ondan yardım istiyor artık.'' Odadaki adamlar hürmetle dinliyordu. ''Böyle olmalı zaten, her nesil zamane teknolojisine ayak uydurmalı. Batının değerlerini değil ama ilmini almalıyız, çağın gerisinde kalmamalıyız.'' Ama kelimesi çıkıverdi Adem'in ağzından. Derhal sustu. Üstadın sözünün kesilmiş olmasına belli ki bozulan çelimsiz, zavallı bir adam Adem'e dik dik baktı. Bu kişi aylardır İskender ile buluşan Hatip'ten başkası değildi. Bu arada Mahmut Baba sağa sola bakınarak konuşanın kim olduğunu tespit etmeye çalışıyordu. Neydi o, tam duyamadım. Kendini öne çıkmak zorunda hisseden Adem boğazını temizledi. Şey, kusura bakmayın, bölmek istememiştim. ''Canın sağ olsun, devam et.'' dedi Mahmut Baba, babacan bir tavırla. ''Söyle bize aklından geçenleri.'' ''Şey, ben yıllarca bisküvi fabrikasında çalıştım. Bisküviler üretim bandında birbiri ardınca gelir, durmak olmaz.'' dedi. Adem elinde olmadan Hatip'e bakarak ve ondan yüreklendirici bir işaret bekleyerek. ''Orada bandın başında durur, aynı şeyi yaparsın tekrar tekrar. Beynin uyuşur. Çocuklarımızın oynadığı bu oyunları görünce merak ediyorum. Tekrarlar yararlı mı acaba onlar için?'' Mahmut Baba sabır ve hoşgörü karışımı bir ifadeyle inceledi Adem'i. Ardından bilim ve teknolojinin önemi üzerine uzun bir konuşmaya girişti. Adem dinlemez oldu, sohbetin ucunu kaçırdı. Ne var ki bir saat sonra herkes birlikte çıkmaya hazırlandığında Mahmut Baba onu ve aralarında Hatip'in de olduğu birkaç kişiyi daha yemeğe davet etti. Kabul ettiler. Beş adam halının üstünde bir yer sofrasının etrafına oturup yemek servisini beklediler. Ancak o sırada fırsat buldu Adem konuyu açmaya. Abu Dhabi'ye gitmek için krediye ihtiyacım var dedi. Orada yeterince para kazandığımda döner borcumu öderim. Yokluğumda büyük oğlum İskender evle ilgilenir. Koca adam oldu artık. İskender'in ismini duyan Hatip ilgiyle baktı Adem'e. Çocuğun sözünü ettiği kayıp baba buydu demek. Tam o sırada kapı açıldı ve elinde yemek dolu bir tepsiyle bir kadın girdi içeriye. Yalnızca ellerini ve peçesindeki incecik aralıktan görünen gözlerini açıkta bırakan tarçın rengi bir çarşafa bürünmüştü. Nohut çorbasını kaselere bölüştürdükten sonra pilavla kuzu etini ortaya koydu, ekmekleri dağıttı, su bardaklarını doldurdu ve ortadan kayboldu. Karın kapanıyor değil mi diye sordu Mahmut Baba bir parça ekmek koparırken. Gerildiğini hissetti Adem. İskender Pembe'nin bir adamla buluştuğunu söylediğinden beri karısı hakkında kimseden tek kelime duymak istemiyordu. Hayır, kapalı değil. Mahmut Baba çenesini kaldırdı. Hep söylerim dedi. Eğer açık bir kadınla evlenir, sonra kapanmasını talep ederseniz hayat boyu size dargın kalabilir. Nice erkek bu hataya düşer. En iyisi halihazırda örtülü biriyle evlenmektir. Vallahi Londra'nın bu tarafında İstanbul'da gördüğümden fazla peçeli kadın gördüm dedi Adem. Bizim ailemizde yok böyle alışkanlık. Şayet bir gün Allah sana bir evlilik daha kısmet ederse kapalı, halim selim bir kadın al. Sadık olurlar. Gözleri yalnızca yuvalarını görür. Midesi düğüm düğüm oldu Adem'in. Yutkunmaya çalıştı olmadı. Bir ima mıydı bu yoksa? Pembe'ye aşık olmayabilirdi ama seviyordu karısını. Kimse onun hakkında nahoş laf etsin istemezdi. Gözlerini kapadı. Yanlış anlama dedi Mahmut Baba. Adem'in rahatsızlığını hissederek. Senin iyiliğin için konuşuyorum. Adem hiçbir zaman kimseye tepki vermeyen adam aniden ayağa kalktı. Artık gideyim ben. Çorba için teşekkürler. Kimsenin onu durdurmasına fırsat kalmadan, doğru dürüst veda bile etmeden çıktı odadan. Giderken mutfağın önünden geçti. Mahmut Baba'nın karısı ile oğlu orada küçücük bir masada yemek yiyorlardı. Oğlan bir elinde çatal, bir elinde oyun, yeni bir rekor kırıyordu. Kadınsa sessizce tabağına bakıyordu. Ortada onun incisi denecekti yıllar sonra ama Adem 1978 Kasım'ında Abu Dhabi'ye vardığında şehrin mücevherle ilgisi yoktu. Geçiş dönemindeydi ülke. Dümdüz bir arazi olmaktan çıkıyor, orada burada gökdelenler yükselmeye başlıyordu. Adem'in ayağını yerden kesen rüzgar oldu. Çölde yel dile geliyordu. Gülüyor, ağlıyor, sövüyordu. İnşaatta amele oldu Adem. Sayıları her ay katlanarak artan yabancı işçiler ordusuna katıldı. Değişmek ve ilerlemek için yanıp tutuşan bu şehirde yalnızca geçmişi olan bir adamdı o. Abu Dhabi'deki ilk haftalar zordu. İş ağır olduğundan değil, sadece beklentilerini birer birer terk etmek zorunda kaldığından. Bilal'le kurdukları hayaller buhar olup uçtu. Tek hakikat tenini kavuran güneşti. Akşamları yorgun argın ve tozla kaplanmış bir halde dönüyordu 7 işçiyle paylaştığı barakaya. Farklı kökenlerden gelen, benzer mahzunlukları olan adamlardı hepsi. Olur da boş zaman bulursa aklına gelen her yerde Roxana'yı arıyor, alışveriş merkezlerinin, restoranların ve butiklerin önünde dolaşıp duruyordu. Birkaç hafta sonra bir yer keşfetti. Çölde vaha gibi. Kimilerinin kolay para kazanmak, hayatlarına renk katmak için kurduğu derme çatma bir mekan. 40-50 erkek bu havasız barakaya doluşup, bağırarak, sigara üstüne sigara içip, küfrederek horoz dövüşü izliyorlardı. Bazen örümcek ve çekirge yarışları düzenliyorlardı. Ama esas bahisler tahta bölmelerin arkasında yapılıyordu. Adem hep oraya yöneliyordu. Mahmut Baba Adem'in sofradan kalkıp gidişinden hemen sonra kurye ile ona para göndermişti. Adem zarfı iade edebilirdi ama yapmamıştı. Gururunu yitirmişti çoktan. Londra'dan ayrılma ihtiyacı ağır basmıştı. Şimdi maaşını çocuklarına göndermek üzere bir kenara koyuyor. Mahmut Baba'nın parasıyla zar sallıyordu. İstisnasız her gece kumar oynuyordu. Herkes ağırdan alırken o bastırıyordu. Çoğu amatördü zaten. Yetkililere yakalanmaktan, sınır dışı edilmekten korkuyorlardı. Adem ise hiç olmadığı kadar cevval, cesur bahislere girip duruyordu. Para bitince maaşından tırtıklamaya başladı. Çok geçmeden haftalığını bir gecede kaybeder olmuştu. Kendine sahte bir Rolex saat aldı. Yürüyüşü değişmiş, aksak bir hal almıştı. Ya güneşten ya da içindeki irinden, elemden olacak, yüzündeki kırışıklara yenileri eklenmişti. Göğsündeki hırıltı an be an kötüleşiyordu. Her geçen gün daha fazla ağrı kesici ağrı olmuştu. Örümcekler ve horozlar gibi o da kanlı bir kavganın içindeydi. Ama bir başkasıyla değil, salt kendisiyle. Manzara büyülüyordu onu. Çölün çorak bir yer olmadığını, bilakis gizli güzelliklerle bezeli olduğunu keşfetmişti. Bazen yürüyüşe çıkıyor, ayaklarının akışkan kumlara gömülüşünü hissetmeyi seviyor. Ceplerine taşlar dolduruyordu. Doğanın bu sıradan harikaları onu cezbediyordu. Adem de bir kum taşıydı bu alemde. Bir fiskede dağılıp toza dönüşüyordu. Çöllerin bir zamanlar deniz olduğunu öğrenmişti. Su bile kas katı toprağa dönüşebiliyordu da insan neden kolay kolay değişemiyordu acaba? Zira filmlerde, romanlarda söylenenlere rağmen dünyanın neresine gidersen git bazı kalıplar, bazı kaderler değişmiyordu işte. Galipler kazanmaya devam ediyor, mağluplar ise bir türlü belini doğrultamıyordu. Hayat da bir kumardı sonuçta ve Adem toprak hızla kaybediyordu. Ayrım sonu, sayfa 356.